Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Games United Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Doktor Bilgehan Baykal ile devam ediyor. Türkiye sevdalısı, insanlarımızın özellikle gençlerimizin göç etmemesi için istihdam sağlamayı amaç edinmiş, bir yandan da hizmet ihracatı yoluyla döviz kazandırmak isteyen sevgili Bilhan, hoş geldin, nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum Koray, iyiyim. Yoğun bir tempo. Eylül ayı itibariyle tekrar tatilleri bitiriyor insanlar ve hayata geri dönüyorlar. Biz de adapte olmaya çalışıyoruz.
Evet, hepimiz için bol koşturmalı bir dönem olsun, bol yaratıcılıkla geçen, inovatif paylaşımlar yapabileceğimiz bir dönem olsun. Birden fazla şapkan var. Onları görüyorum. Kendini değerli dinleyenlere tanıtabilir misin?
Tabii ben mühendisim. Mühendislik kariyerinin dışında bilişim sektöründe çalışıyorum ve onun haricinde de iktisat üzerine eğitim aldım. İktisat doktorası yaptım. Bilişim sektöründe çalışıyorum uzun yıllardır. IBM gibi, HP gibi çok uluslu şirketlerin dışında Türk Telekom gibi Türkiye'nin önemli şirketlerinden bir tanesi yöneticilik yaptım. Uzun yıllardır PTC şirketinin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu genel müdür olarak çalışıyorum. Bunun haricinde de uzun yıllardır Melek Yatırım ekosistemindeyim ve son olarak da geçen yıldan itibaren Games United Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyorum. Birden fazla şapkan var diyebiliriz.
Peki Games United'ı bizlere anlatabilir misin?
Tabii Games United'ı biz 2020'nin Şubat ayında kurduk. Özellikle yatırım ekosisteminde olmanın getirdiği farklı sektörleri analiz etme gibi bir imkanımız vardı. Benim kendim ve hani TR Angels'ın ortaklarından bir tanesi olarak farklı sektörlerde yatırımlarımız var. İşte biyomedikal gibi, enerji gibi, e-ticaret gibi, lojistik gibi. Oyun da uzun süredir ilgimizi çekiyordu açıkçası. Oyun ilginç bir alan. Upside'ı çok yüksek, yani kar etme potansiyeli çok yüksek ama yapmanız gereken yatırım miktarları da oldukça yüksek. Biz oyun konusunda tecrübeli değiliz. Biz yatırım konusunu iyi biliyoruz ama o nedenle burada oyun konusunu iyi bilen şirketlerden bir tanesiyle iş ortaklığı yaptık Game Factory ile beraber ve Venture Builder dediğimiz bir iş modelini hayata geçirdik. Venture Builder dediğimiz iş modeli tipik bizim girişim sermayesi ya da VC'lerden farklı olarak aslında yatırım yapılan şirketin gündelik operasyonlarına da dahil olan, buna karışan, onları destekleyen bir yapı. Biz bu modelde aslında bir holding yapısında ortak olduğumuz şirketlerin tüm finansını, hukukunu, iletişimini, vergi yönetimini ve aynı zamanda yayıncılarla olan ilişkilerini düzenliyoruz. Önemli merkezi fonksiyonları kendimizde barındırıyoruz. Bir nevi holding yapısı. Ve aslında buradaki oyun tarafındaki geliştirilen genç yeteneklerinde sadece kendi işlerine odaklanmalarını hedeflediğimiz bir yapı. Bu bir boyutu. Games United'ın bir önemli başka boyutu da biz aslında tipik bir oyun şirketi değiliz. Çünkü biz bu oyun işi kurarken de temel hedefimiz gaming is beyond game dediğimiz, yani oyunun aslında oyundan ibaret olmadığını ve eğlence ve medya alanındaki farklı branşlarla da bir yakınsama ve etkileşimde olacağını hedefliyorduk. Bu nedenle de oyunun dışında da özellikle farklı teknoloji, blockchain ve benzeri teknolojiyle kullanarak müzik, sinema, animasyon ve benzeri alanlara da bir yakınsama sağlamak istedik ve bu alanlarda da projeler üretmeye başladık. Çok ana hatlarıyla Games United bu toplamda 9 şirketten oluşan, kendi merkezi belirli üniteleri olan ve bunun dışında da farklı yetenekli ekiplere yatırım yapan bir yapıyız biz.
Peki oyun sektörünü biraz daha konuşalım mı? Yani Türkiye nasıl bir gelişim gösteriyor? Dünya ile karşılaştırınca neredeyiz?
Şimdi Türkiye'nin belirli avantajları var. Türkiye'nin bir kere medyan yaşı oldukça düşük Avrupa ile mukayese ettiğim zaman 32-33 civarında. Biraz yaşlanıyor tabii ama özellikle yazılım alanındaki çok sayıda genç yeteneğin olmasından dolayı, devletin verdiği teşviklerden dolayı, iyi oyun stüdyolarının çıkmasından dolayı biz oyun konusunda başarılı olduk. Özellikle casual ve hyper casual dediğimiz ve ağırlıklı olarak akıllı telefonlar tarafındaki oyunlarda. Şimdi oyun işini biz temelde üçe böleriz. Yani PC, konsol ve akıllı telefon gibi baktığımız zaman aslında Türkiye'deki şirketler doğru bir yere yatırım yapmışlar. Neden? PC ve konsol tarafı pazarı büyümüyor. Birazdan matüre kaldı. 35-40 milyar dolar arasında oturmuşken oyun pazarı çok hızlı büyüyor. Yani 160-170 milyar dolarlara geldi. 180 milyar dolarlara geldi. 2022'de 170 milyar dolar gibi bir rakam görüyoruz. 2026'da 242 milyar dolar gibi bir rakama gelmesini bekliyoruz. Toplam oyun pazarının 2026'da 320 milyarlara gelmesini bekliyoruz. Şimdi bu önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla burada hem oyun geliştirici ekosistemi tarafında hem üretilen IP tarafında ciddi bir aşaması var Türkiye'nin. Oyun dünyası değişmesiyle beraber özellikle Metaverse ve benzeri imkanlar nedeniyle de aslında streaming gibi, reklam gibi, müzik gibi, sinema gibi pazarlarda yakınsama yapma ihtimali doğmaya başladı. Yani blockchain tarafında, yani NFT tarafında geçen sene belirli Türk sanatçıların çok ciddi satışları oldu mesela. Dolayısıyla Dolayısıyla burada belli bir avantajımız var. Ama oyun dünyası tabii çok hızlı dönüşüyor. Bu dönüşümde yakalamak lazım. Mesela hyper casual pad dediğimiz daha hızlı tüketilebilen, temel gelir modeli reklam olan oyun dünyasında şu an bir sıkışma var, bir tıkanma var. Biraz daha burada hybrid casual'a ya da casual dediğimiz yani uygulama içi satın alma aldığımız alanlara doğru bir ilerleme var. İyi bir potansiyelimiz var. Daha da iyiye gidebilir diye düşünüyorum.
Evet, şimdi benim de merak ettiğim bir konu da diğer sektörlere göre kıyaslayınca, şimdi yatırımcılar oyun sektörünü nasıl değerlendiriyorlar?
Şimdi oyun sektörünün değerlemesini yapmak biraz zor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi çok sanat ağırlıklı bir iş. Örnek veriyorum, biz bir e-ticaret işini mesela değerlemeyi biliriz. Yani nereden biliriz? Toplam abone sayısından, işte toplam churn'ünden, dağıttığı paketten ya da sepet büyüklüğünden ve benzeri farklı parametrelerden bunu ölçebiliriz. Bir biyomedikal işini sahip olduğu patentlerden, işte FDA'den ya da Avrupa Birliği'nden alacağı izinler ve benzeri ve adresleyebileceği pazar, kişi, oradaki şeyden benchmark fark edebiliyoruz aslında. Ya da nasıl diyeyim, enerji işini, bir B2B işi falan ölçmek çok kolay. Ama şimdi oyun öyle değil. Çünkü oyunun tutan bir oyun ile yani birine benzer iki oyundan hangisini tutacağını belirleyen çok fazla parametre var. Hangi pazara gittiğiniz, ne tür bir sanatsal tasarım yaptığınız, içinde hangi para kazanma, bizim monetization dediğimiz yöntemleri kullandığınızdan tutun, parametre adedi çok yüksek. Özellikle burada tamamen bir B2C işi olduğu için bizim user acquisition dediğimiz reklam kampanya yönetimi, bunun analitik tarafı, data tarafı çok önemli. Ve buradaki yaktığınız para miktarı da ilk başta çok yüksek olduğu için buranın değerlemesi biraz zor olabiliyor. Ama burada konan projeksiyonlar eğer sektördeki oyunlarla, benchmarklarla doğru bir destekli olarak analiz edilebilirse buradan bir değerleme çıkarmak mümkün. Türkiye'de şu ana kadar yapılan şey sadece ekibe yatırım yapma üzerine olmuştu. Ekiplere, yani belli bir ekipten çıkan oyun şirketlerine yatırım yapmak üzereydi. Bu değişiyor, bu dönüşüyor. Çünkü benzer oyunlar yapıldı. Match 3 janrasında oyunlar yapıldı. Dolayısıyla biraz daha bizim baktığımız perspektif 3 bileşene bakıyoruz biz. İş modeline, data'ya, data'nın nasıl yönetildiğine ekip tarafından ve IP atfedilen değeri. Çünkü artık IP o oyunu oyunun ötesine taşımaya ve farklı medyalarla yakınsamasına izin veriyor. 3 perspektiften değerlendiriyoruz diyebilirim.
Hepsi de değerli bakış açıları. Daha önceki bir sohbette şunu gördüm. Türkiye ile ilgili işte çok çalışma saati 20 saat gibi olsun ve bütün insanlar hayallerini işte gerçekleştirebilsin, işte sporuna, sanatına gerekli vakit ayırabilsin gibi çok değerli, benim de katıldığım görüşlerim var. Nasıl bir iş dünyası hayal ediyorsun gençlerimiz için, arkadan gelen çocuklarımız, o jenerasyonun kuşakları için?
Şimdi ben uzun yıllardır özellikle hizmet sektörü ya da beyaz yakalı insanların işle hayat dengesi üzerine kafa yoran bir insanım. Ve yani 2008 yılında ilk Radikal Gazetesi'nde yazmıştım bununla ilgili bir şey. Daha sonra başka yerlerde de yazdım. Yani bu iş yaşam dengesi nasıl olabilir ya da nasıl bir çalışma kültürü olabilir diye. Bunun tek bir tane bileşeni yok bence. Bunlardan önemli bir tanesi, bence çok önemli bileşenlerinden bir tanesi kent kültürü. Kent kültürü bireyin kendini ifade edebilmesi anlamında çok önemli. Ve bir birey kendisini nasıl ifade eder diye sormayla başlamamız gerekir. Yani Brecht'in insan ne için yaşar sözü bunun aslında başlangıç sorusudur. İnsanların bir kısmı, ki günümüzde önemli bir kısmı, kendisini tüketim modelleri üzerinden tarif ediyor. Bence bu yeni dönemde tüketim üzerinden tarif etmenin getirdiği bir takım tıkanıklıklar var. Biz nasıl kendimizi üretim üzerinden de tarif edebiliriz? Ya da üretimimizle tüketimimizi nasıl buluşturabiliriz? Üretimle kastettiğim sadece 9-5 çalışma ya da sadece freelancer olarak ya da başka bir kurum için çalışmak değil. Aslında sanat anlamında, müzik anlamında, toplam yaşam dengesini, kent yaşamı içinde kendimizi nasıl yeniden gerçekleyebiliriz sorusuyla ilgili. Bu manada üretim süreçlerinin baktığınız zaman bütün dünyada çok ciddi bir freelancer'a gitme şeyi var. Bunun bir sürü sebebi var. Ofis maliyetlerinin yüksekliği, sosyal güvenlik maliyetlerinin yüksekliği, mobilitenin artması, sermaye akışları ve benzeri dediğiniz zaman aslında yakın zamanda şirketlerin ortadan yavaş yavaş kalktığı ama bireyler arasında, freelancer bireyler arasında çok ciddi bir etkileşimin olduğu bir dünyaya giriyoruz. Bundan 5 sene önce Discord diye bir şey konuşmuyorduk mesela. Şimdi ben dün akşam mesela oturdum. Ben resim yapıyorum aynı zamanda hobi olarak. Ve Discord'da Midjourney'de kendi yazdığım bir şiir taslağı vardı. Ve şiirdeki karakterler üzerinden bir yapay zekadan şey türettim mesela. Bir resim serisi türettim. Çünkü neden? Çünkü kendi yazdıklarımla da görsel bir ilişki kurma ihtiyacım vardı. Acaba dedim yapay zeka bunu nasıl düşünüyor? Nasıl bir tasavvur içinde? Ama Discord diye bir şey olmasaydı bu yapay zeka motoru olmayacaktı mesela. Dolayısıyla baktığımız zaman işin üretim boyutu, yani kişisel hayatımızı kazandığımız boyutu, hobilerimiz ya da kendimizi mutlu ettiğimiz alan ve teknolojinin kesiştiği ve bunu diğer insanlarla paylaşabildiğimiz bir alan önemli. Bu manada bütün dünyada aslında ciddi bir şey var. Ülkeler farklı farklı adımlar atıyorlar bununla ilgili. Örnek veriyorum, İtalya'da 1 euroya metruk kasabaların kiralanması gibi bir trend vardı mesela. Hani vergisiyle falan o 1 euronun çok ötelerine geçiyor. Belli 20-30 bin euroları çıkıyor ama ülkeler yetenekleri ve nitelikli nüfusu çekmek adına çok büyük teşvikler veriyorlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu'nun muhteşem kasabaları var mesela bizim. Benim hayalimdeki projelerden bir tanesi, yani oyun tarafında bir başarı elde edersek, acaba Anadolu'nun bir kasabasını tamamen insanların ve genç yaratıcı endüstrilerde çalışan insanların bir arada oturacağı, yerleşeceği bir yer haline getirebilir miyiz? Çünkü bugün insanlar hayat pahalı nedeniyle İstanbul'da yaşayamıyorlar mesela. Neden Anadolu'nun Sivas'ın, Malatya'nın ya da Uşak'ın, Burdur'un bir kasabasında sıfırdan bir yaşam başlamasın? Biraz buradan bakıyorum meseleye.
Evet, çok değerli. Bir şey soracağım Bilgehan. Şimdi hepimiz bir miras bırakmak istiyoruz ve bu mirası da bir sonraki jenerasyonlarda konuşsunlar istiyoruz. Sen de nasıl hatırlanmak istersin? Yani böyle çevrende işte dokunduğun, bir şekilde kapı açtığın, bir yerlerden bir yere getirdiğin çok fazla insan var. Şimdi nasıl hatırlanmak istiyorsun? Nasıl bir miras bırakmak istiyorsun?
Ben müsbet bilimlerle ve sanatla ilişkili bir grubun ya da rasyonel aklı ortaya koyan bir grup genç tarafından iyi anılmak isterim. Onlara düşünce önderliği yapabilmek, yani temel matematik bilgisini ya da sanatsal bilgiyi işte bu bahsettiğimiz yaratıcı endüstrilerle birleştirdikten sonra hani aklıma gelen mesela Bodrum'daki Dibekli Han gibi ya da Şirince'deki matematik köyü gibi bu tarz bir şeyle bir yerde bir oluşumda tecessüm etmek isterim aslında. Çünkü bence Türkiye'nin geleceği burada. Türkiye'de yani çok genç nüfusumuz var, harika falan, ama o genç nüfusun nitelikli, çok iyi yabancı dil bilen, çok iyi matematik seviyesinde olan bir noktaya getiremez isek bir anlamı olmuyor. Ben bunu sürükleyen insanlardan birisi olarak anılmak istedim. Umut ediyorum öyle bir şeye faydam olur.
Bence de muhakkak olacaktır. Bilgehan, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de kendi namıma işte belli bir ekosistemdeki akışı gördüm. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.